Ayrım 30, Babanın Dönüşü, Mark Weingartner, sayfa 269. Öğle yemeklerini ya evde ya da köşedeki vagon restoranda yerlerdi. Daha sonra Fausto kadını alnından öperdi. Birbirlerine sevgi sözü etmemişler, herhangi bir söz vermemişlerdi. Kadın konserve imalathanesindeki ikinci vardiya görevine gitmeye hazırlanırken Fausto da çölde kısa bir araba gezintisine çıkardı. Pazarları hariç her gün aynı güzergah üzerinde tüm ağırlığını vererek gaz pedalına basar, motordaki karbonu dışarı atardı, kalbi de aynı şeyleri yaşardı. Bir keresinde hız göstergesinin kadranının siyah zemin üzerinde 120'nin ötesine geçtiğine şahit olmuştu. Bunu bir kez yapınca ayağını gazdan çeker, hızın, vuruşların yavaş yavaş düşmesine olanak tanırdı. Ardından o isim özürlü memnuniyetsiz oğlunun ve İsveçli eşinin münakaşa ettikleri eve dönerdi. Oraya ilk geldiklerinde Charlotte örnek bir eşti ve Nick halinden çok memnundu. Ancak haftalar sonra o alçı bacağından çıkarıldığında münakaşalar başladı. Televizyonun açılması bile salakça bir tartışmaya neden olabiliyordu. Özellikle de bu gün be gün birbirlerine Fausto'nun son eşiyle arasındaki ilişkiye benzer şekilde davranmaya başlamışlardı. Sanki oğlu onun başka bir yönüyle daha alay ediyordu. Yapacak hiçbir şeyleri yoktu, hiçbir şey. Boş yere harcadıkları zaman Fausto Geraci'yi hasta ediyordu. Charlotte dışarı çıkıyor ve Nick'in parasını ihtiyacı olmayan şeylere harcıyordu. Bazen Nick kiralık bir araba kullanıyor, yoluna çıkan ödemeli telefonlardan görüşmeler yapıyor, o bar senin, bu bar benim dolanıyor ama çoğunlukla bir yere oturarak kitap okuyor ve ona mesaj getirmek için gelen adamlarla konuşuyordu. Bir gün Fausto eve geldiğinde Nick'i o lanet olası yüzme havuzunu doldururken yakaladı. Fausto sadece kaşlarını hafifçe çatmakla yetindi. Her ne kadar annesi kanser yüzünden güçsüzleşen kalbinin iflas ettiği anda o havuzda ölmüşse de sevdiği bir şeyi yaparken hayata veda etmişti. Bu oğlanın böyle şeylerden haberi var mıydı ki? Kadının cesedini havuzdan çekip çıkartan o değildi. Bencil serseri. Nick havuzu sadece içinden yüzmek geçtiği için doldurmak istemişti. Ertesi gün Fausto eve geldiğinde oğlu sadece bir deniz yatağına uzanıp yatmakla kalmamış, aynı zamanda Eddie Rickenbacker hakkında yazılan bir kitabı da okumaya başlamıştı. Biraz daha fazla alay. Haftalardır pilot hikayeleri, yarış arabası pilotu hikayeleri, denizde kayboluş hikayeleri, hava yolu manyetizma hikayeleri okumuş durmuştu. Bu harikulade bir adamdı. Fausto Geraci inkar edemezdi. Tam bir Amerikan kahramanı. Tüm iyi özellikler ondaydı. Eddie Rickenbacker'a lanet olsun. Nick her iki kızına da özellikle de babasına tapan ve büyük olasılıkla ileride tıpkı zeki evde kalmış bir kız kurusu olan halası gibi hiç evlenmemiş bir jimnastik hocası olacak olan zavallı bebe sanki erkekmiş gibi davranıyordu. O ve Charlotte çocuklarını güneş altında her yere götürüyorlardı. Hayvanat bahçesine, sirke, konserlere, maçlara, filmlere. Sanki onları şekillendirmeye çalışıyorlardı. Yine de her şeye rağmen bu küçük kızlar tıpkı birer şampiyon gibi kendilerini ortalama kısa bir sürede adapte etmişlerdi. Mahalleden arkadaş edinmiş, okulda başarı sağlamış, ödevlerini tek başlarına yapmayı başarmışlardı. Çocukluklarından memnunlardı ama ebeveynleri bunu göremiyordu. Bir gün Charlotte, Fausto Geraci'ye artık Long Island'a dönme zamanlarının geldiğini söyledi. Görünüşe bakılırsa oğlu yaşlı babasının duygularıyla uğraşabilecek durumda değildi. Fausto Geraci bir anda tükendi. Yaptığından gurur duymuyordu ama hayatında ilk defa aklından geçenleri söyleyiverdi. Bu kızlar dönemin tam ortasında okullarını değiştirip oraya gelmişler ve çok başarılı olmuşlardı. Ya şimdi ne olacaktı? Bu zavallı çocukların henüz okul döneminin bitimine 2 ay varken tekrar geriye dönmelerini mi istiyorlardı? Ne kadar bencilce bir yaklaşımdı. Çocuklar açısından yeni bir ortama ayak uydurup kendilerini kabul ettirmenin ne kadar zor bir iş olduğunu bilmiyorlar mıydı? Buna göz yummayacaktı. Bırak Nick geri dönsün, Charlotte da öyle. Allah bilir oradaki de nazara New York'ta para harcanacak ne kadar çok yer vardı. Ama kızlar kalacaktı. Tüm hayatı boyunca başkalarının sorunlarına çözüm bulan Fausto Geraci'nin birkaç ay boyunca bu iki küçük meleğin sorumluluğunu üstlenemeyeceğini mi düşünüyorlardı? Bu kadın gerçekten de bu konuda Fausto Geraci'nin yaptığından çok daha iyi bir iş çıkartacağına inanacak kadar salak mıydı? Ona defolup gitmesini söylerken evet gerçekten de bir şeyleri yıkmıştı ama bunlar kendi içinde bir şeylerdi. Gözlerinden akan yaşlar öfke gözyaşlarıydı. Şimdi o lanet olası çocukları ona doktora görünmesini söylüyorlardı. İşte bir insanın doğruları dile getirmenin karşılığında aldığı şey buydu. Bir hiç. Fausto Geraci hayatında şu iki torun ve bir karavanda yaşayan, onun hakkında neredeyse hiçbir şey bilmeyen bir Meksikalı kadın dışında başka hiçbir şeyi olmayan biriydi. Ve şimdi kızlar gidiyordu. Fausto Geraci onları tren garına kadar kendi elleriyle bıraktı. Onlara neşeli bir tarzda hoşça kalın diyerek el salladı. Oğlu ve o kadın arkalarına dahi bakmadı. Hatta büyük kız da öyle. Ama Bev döndü, omuzlarını kaldırdı ve ona öpücük yolladı. Ne kadar güzel bir gülümsemeydi. Çok daha sık gülümsemeliydi şu Bev yani. Tren garına gittiği için Conchita ile birlikte yiyeceği öğle yemeğini kaçırmıştı. Ayrıca kendisini onun yanına gidecek kadar zinde de hissetmiyordu. Dönüp bomboş kalan evine gitti. Nerede oturursa otursun yalnız olacaktı ama o verandaya alışmıştı. Bir süre sonra diye düşündü Conchita da yok olacak. Fausto Geraci havuza baktı. Bir ya da bilemedin iki en fazla üç. Chesterfield King'in ardından o lanet olası şeyi boşaltacaktı. Tarihçiler ve biyografi yazarları Michael Corleone'nin gelişme çağlarında aldığı her cesur kararı babasının zıttına aldığını sık sık dile getiriyorlardı. Deniz kuvvetlerine katılmak, Kay Adams gibi bir kadınla evlenmek, ailevi işlere Vito Corleone komadayken ve buna engel olamayacakken katılmak, uyuşturucu ticaretine atılmak. Bazı kaynaklar Michael Corleone'nin babasının ölümünü Barziniler ve Tattalyalarla savaşa girmek için bir sebep olarak kullandığını dahi iddia etmişlerdi. Michael'ın aldığı bir kararı ilk kez çiğnediği tek an Nick Geraci'yi hayatta bırakmak olmuştu. Verdiği kararın sonuçları hakkında kim ne derse desin başlıca dört sebepten dolayı bu tam da babasının yapacağı türden bir şeydi. Birincisi tıpkı Michael'ın tahmin ettiği gibi Geraci'yi Tessio'nun eski rejimesinin kaposu olarak isimlendirmek, Tessio'nun maalesef yerine getirilmesi gereken katlinin ardından süre gelen küskünlüğün bir tarafa atılmasını sağlamıştı. Geraci onun O'Malley'in ta kendisi olduğu konusunda en ufak bir fikirleri dahi olmayan, yalnızca onun Tucson'da yeni bir iş macerasına atıldığını düşünen, ki Geraci gerçekten de böyle yapmıştı, yoldaki insanlar arasında oldukça popülerdi. Corleone'lerin birkaç yerde bar sahibi olan adamları, bir polis yüzbaşısı ve Meksika'nın yasal başkanlarından birisi tarafından korunan bir eroin kaynakları vardı. İkincisi Geraci'ye karşı tetikte olmayı gerektiren nedenlerden her biri ya yumuşatılmış ya da ortadan kaldırılmıştı. Her ne kadar Chicago, Los Angeles ya da San Francisco hiçbir zaman Geraci'nin öldürülmesi için adam yollamamış olsa da o her zaman bu konuda tedirginlik yaşayacak, bu da onun saldırganlığını arttıracaktı. Michael'a Forlenza'nın o komik adam kaçırma operasyonunun ardından kendisini koruma altına aldığı, onu Tucson'da desteklediği ve New York'a geliş planlarını bizzat yürüttüğü için gerçekten minnettar görünüyordu. Ve şimdi şu Narducci, Cleveland'ın sorumluluğunu üstlenmeye hazırdı. Ancak bu noktada Geraci'nin Forlenza ile arasındaki bağların dikkate alınması gerekiyordu. Üçüncüsü Geraci organizasyona mükemmel derecede kar getiren birisiydi. Onun insani tüm yönleri ve attığı adımlar sanki altın sızdırıyordu. Dördüncüsü Michael Corleone'nin barışa ihtiyacı vardı. Onun organizasyonu Birleşmiş Devletler Deniz Donanması değildi. Savaşta sonsuza kadar mücadele verebilecek kadar iyi ya da bunu destekleyecek derecede çok adamı yoktu. Geraci'yi hayatta bırakmak, Michael'ın New York'taki o ilk zirve toplantısında resmileştirilen barış antlaşmasının anahtar verisini oluşturan Louis Russo'nun kazadan sorumlu olduğuna ilişkin hissettirdiği sezgiyi perçinlemesine yardımcı olmuştu. Öyleyse ikinci bir toplantıya ne gerek vardı? Böyle bir toplantıyı her yıl düzenlemek onlara ne kazandıracaktı ve neden toplantıların aynı yerde yapılması gerekiyordu? Beyaz yalı baskılı çiftlik evine toplantıya katılmak için ilk kez gelen adamların ertesi sene ve gerçekten de raporlara bakıldığında 1957 yılında yapılan toplantı olağan konuları kapsayan, neredeyse gereksiz denilebilecek konuların ele alındığı 1956 toplantısının tarihi bir dipnot oluşturduğu, ancak 1958 ilkbaharında yapılacak toplantı açısından da hayati önem taşıyan öğeler içeren bir görüşme olmuş. Yine aynı yerde toplanmalarını gerektiren hiçbir zorunlulukları yoktu. Tartışıp çözüm getirmek amacıyla bir araya geldikleri konular tartışılmış ve çözülmüştü. O gün karara bağlanan barış tarihi önemli bir anlam taşıyordu ve uzun süreliydi. O güne kadar aileler arasında 1955-1956 yıllarındaki savaşla ya da ondan iki önceki 1940'ların 5 aile savaşı ve 1933'teki Castellammarese savaşı ile kıyaslanacak bir vahşet yaşanmamıştı. Böyle bir toplantının daha önceden gelen bir emsali yoktu. Zirve toplantılarının hepsi var olan bir soruna doğrudan çözüm bulmak amacıyla yapılmıştı. Bu toplantıları her yıl yapma kararı 1956'daki toplantıdan kısa bir süre sonra alınmıştı. Eğer hava durumundaki ani değişim, daha da önemlisi dışarıdaki o devasa domuz olmasaydı bunlardan hiçbiri olmazdı. Michael tüm iş konuları konuşulup bittiğinde oradan hemen ayrılmayı planlamıştı. Fakat saatlerdir pencereler açıktı. Yavaş yavaş dönerek kızaran o domuzun kokusu içeriği doldurmuş, büyük bir mucize yaratmıştı. Clemenza tıpkı orada bulunan herkes gibi bundan tek bir dilim almadan uzun bir yolculuğa çıkacak türden bir adam değildi. Sarımsaklı ekmek kokusu yetişkin bir insanı, öyle olmasa bile en azından orada bulunan yetişkinleri ağlatabilecek kadar keskindi. Yine de ekmek harikaydı. Ayrıca elmalı pasta da vardı. Baharın ilk ılık günü gibi görünen zaman diliminde verilen göstericisiz fakat davet edici bir ziyafet. İnsanlar o tarafa doğru hareketlendi. Bunun dışında davranmak tam anlamıyla infamita olurdu. Michael Corleone ensesinde buz gibi bir el hissetti. "Russo, ben domuz yiyemem," dedi. Sesi neredeyse Michael'ın 3 yaşındaki kızının ses tonu kadar alçaktı. "Çok üzücü. Ama eğer yersem," diyerek göğsüne vurdu, "daha da çok üzüleceğim. Gitmeden önce seninle biraz konuşabilir miyim?" Diğer insanlar ziyafete yumulurken ikisi çimenlik alanı boydan boya yürüdü. Russo'nun konsilyeresi arabayı getirmeye gitti. "Orada konuşmak istemedim. Yeniyim biliyorsun. Yeni katılanlar susmalı ve dinlemeli." Michael kafasını sallayarak onayladı. Aslına bakılırsa Russo toplantıda oldukça konuşmuştu. O sıkıcı yüksek ses tonuyla "ben senin gibi eğitimli bir insan değilim," dedi. "Ama kafamı karıştıran bir şeyler oldu. Sen orada sonlara doğru değişimden bahsederken ben konudan koptum." "Diğerlerine işlerini nasıl yapacaklarını söylemek bana düşmez. Fakat bir gün diğerlerinin de sokak suçlarını kontrol altlarına aldıkları bir an gelecek. Tıpkı İtalyanların İrlandalıları ve Yahudileri bastırışları gibi. Bazı şehirlerde her geçen gün kuvvetlenen şu zencilere bir bak." "Chicago'da değil. Her neyse, karanlıktan çıkıp aydınlığa ulaşmak amacıyla kullanmadığımız sürece daha çok güç ve refah kazanmanın hiçbir amacı olmadığına inanıyorum. Ve benim yapmak istediğim de tam anlamıyla bu." Akşam karanlığında kahkahalar çınladı. Çadırın yanındaki büyük siyah bir kayaya oturmuş olan Pete Clemenza ve Joe Zalucci çocuklarının evlilikleri hakkında konuşuyor, birbirlerine bir şeyler anlatıyorlardı. "Şu karanlık aydınlık benzetmesiyle yeniden aklımı karıştırıyorsun." Michael açıklamaya başladı. "Russo, hayır hayır hayır," dedi. "Benim de sakın aptal birisiymişim gibi konuşma." Michael ne özür diledi ne de bu önemsiz patlamayı kabullendi. Bu Chicago'dan gelmiş olsa bile bir don için hiç de alışıldık bir tavır değildi. Russo sana durumu şöyle ifade edeceğim dedi. Bir gün çocuklarımızın parlamentoya girebileceklerinden, senatör hatta başkan olabileceklerinden bahsettin. Maaşlarını ödediğimiz bu tür insanlara şimdi de sahibiz biliyorsun. Michael Büyükelçi'yi düşünerek bu adam hiçbir zaman başkan olmadı dedi ve içinden henüz değil diye geçirdi. Russo henüz değil dedi, bana öyle bakma. Senin Mickey Shea ile görüştüğünü biliyorum. Onun anlaşma yaptığı tek kişinin sen olduğunu mu düşünüyorsun? Donlardan birkaçı onlara doğru bakıyordu. Michael'ın ihtiyacı olan en son şey birilerinin onun entrika çevirdiğini düşünmesiydi. Geri dönmeliyiz dedi. Russo ben geri dönmeyeceğim. Hatırladın mı diye karşılık verdi. Gidiyorum. Bak söylemeye çalıştığım şey şu. En azından Chicago'da istediğimiz kişiyi seçtik. Ve bu insanlar masalarının başlarına geçtiklerinde onlardan almak istediğimiz her şeyi alacağız. Kontrolümüz altında olmayanlar başka birileri tarafından kontrol ediliyorlar. Michael Corleone benimle sakın aptal birisiymişim gibi konuşma diye aklından geçirdi ama bunu dile getirmedi. Russo öyleyse neden dedi? Bunu çocuklarımız için isteyelim ki neden onların kukla olmalarını isteyelim? Bu kadar saf olamayız biliyorsun. Hiçbirimiz olmamalıyız. Her ne kadar bazılarımızın garip hayalleri olsa da bunu anlamıyorum. Bunu azıcık da olsa anlamıyorum. Çadırın altına toplanan insanlar onlara sesleniyordu. Michael gülümsedi. Hiç kimse diğerlerinin kontrolünden kaçamaz Don Russo. Biz bile. Russo sadece aklından geçeni söyledim dedi ve ayrıca Clemenza, hey Mike diye seslendi. Uygun olduğunda sana bir şey için ihtiyacımız var. Michael Russo'ya evet dedi. Russo uzun sürmeyecek dedi. Her şeyi açıklığa kavuşturmak ve konuyu kapatmak istiyorum. Eminim ki onun ve babanın birlikte iş yaptığı yıllarda Capone'nin erkek kardeşim Willie ile diğer bir adamı Maranzano'ya yardım etmeye yolladığını biliyorsundur. Demek ki görüşmenin asıl sebebi buydu. Michael böyle bir şeyden bahsedildiğini duymuştum dedi. Bu yardım Vito Corleone'ye yapılan bir yatırımdı. Bu konuda Capone'yi suçluyorum. Bunu bilmeni istiyorum. Şu New York'taki sorun onu hiçbir şekilde ilgilendirmiyordu. Russo yumuşak ve küçük elini Michael'a doğru uzattı. Baban tam olarak yapması gereken şeyi yaptı. Michael da elini uzatıp onunla tokalaştı. Daha sonra bu hareket öpücükle perçinlenen bir kucaklaşmaya dönüştü ve Don Russo çalışmakta olan arabasına bindi. Michael geri döndüğünde Clemenza Don Russo nereye gitti diye sordu. Diğer donların önünde onu beceren surat olarak adlandıramamak Pete'i neredeyse öldürmüş olmalıydı. Michael domuz eti yiyemiyor dedi. Zaloçu bizim Yahudimizin Winnie Forlenza olduğunu düşünüyordum dedi. Forlenza tekerlekli sandalyesinden yeter diye seslendi. Eğer Las Vegas'a gönderdiğim Yahudiler olmasaydı siz serserilerin çoğu kafanızı sokacak yer bulamazdınız. Tampa donu Sammy Drago eğer bizim yanımızdayken sürekli onlardan bahsettiğini işitmiş olsaydık dedi. Onların bize kazandırdığından daha fazla para kazanırdık. Forlenza iğrenmiş bir yüz ifadesiyle gitmesi için işaret etti. Hey Joe! Bizi oylama için çağırdın, haydi oylayalım. Pete Barbecue ve iyi dostluk adına her yıl bu uygulamayı yapmalarını önerdi. Joe Zalucci anlaşma şerefine kadeh kaldırdı ve ilk oyu o verdi. Teki hariç 9 komisyon üyesinin hepsi hala oradaydı. Oylamada hemfikir oldular. 30. ayrımın sonu. Sayfa 275.